Ayrım 3. Unutulmayan Rüyalar. Aziz Nesin. Sayfa 42. Değirmenli Ev, 13 Mart 1990. Yine birkaç gündür rüyalarımı yazmaya zaman bulamadım. Burada zaman kalırsa yazacağım. İnsan gördüğü bütün rüyalarını anlatabilir mi bütün açıklığıyla? Sanmıyorum. Diyebilirim ki gerçek yaşamda yaşananların, diyelim hepsi anlatılsa bile, rüyadakilerin hepsi anlatılamaz. Çünkü rüyasında kimileyin insanın ruhsal yapısının içi dışına dökülüyor. Tıpkı günlerce durup kokuşmuş çöp kabının içindekilerin ortaya dökülmesi gibi. Bunların hepsi de bilinç dışımız mı? Fantezilerimiz mi? İmgelerimiz mi? Belki de hepsinin karışımı bir alaşım. Sanıyorum ki hiç kimse gördüğü bütün rüyalarını açıklamaya yüreklenemez. Ben olabildiğince bunu yapmaya çalışacağım ama olabildiğince. Sanıyorum ki insanların anlatmaya yüreklenemedikleri rüyaları asıl ilginç olanlardır. Bu tür rüyalarımızı da ayrıntılarıyla anlatabilseydik ne güzel olurdu. Dün gece 12-13 Mart 1990 çok değişik rüyalar gördüm. İlk gördüğüm cinsel yaşam ve ilişkiye değin olduğu için anlatması zor rüyalardan. Bu rüyanın başını sonunu anımsayamıyorum. Neden böyle bir rüya gördüm? 5-10 günden beri özellikle geceleri kafamda hep bu konu vardı. Bir yandan da ilaçların yan etkileri beni hep düşündürmekte. Hasta yüreğim, yüksek tansiyonum ve damar sertliği için aldığım ilaçlar cinsel gücü kesiyor. Oysa son aylarda, 2 yıldan bu yana, sol şah damarımdaki sesler üfürüm. Başlayalı beri yüreğimde, damarlarımda hiç iyi değil. Yani cinsel güçsüzlük yapan ilaçları almak zorundayım. Buna bir de yaşlılığımı eklemek gerek. Cinsel güçsüzlük veren bu ilaçları almasam bile yaşım dolayısıyla elbet 5-10 yıl önceki durumunda değil. Buna bir de ilaçlar eklenince büsbütün elden, ayaktan ve her şeyden kesiliyorum. Buna da çok canım sıkılıyor. Eskiden zaman zaman bu ilaçları keserdim ve yararını da görürdüm. İnme de bu yüzden geldi ya. Hekimlerin yaşam boyu almak gerekir dediği ilaçları bende bitkinlik ve güçsüzlük yaratıyor diye uzun zaman almamıştım. Kendimi de iyi duyumsuyordum. Elbet yaşamın verdiği güçsüzlüğü doğal karşılıyordum. Ama yaşamın el verdiğince cinsel gücüm yine de sürüyordu ki işte o günlerde inme geldi. Bu son uyarıydı. Yaşlılığımı kabul ediyorum. Ama ilaçların verdiği artı güçsüzlüğü, o yapay ve zorlama güçsüzlüğü bir türlü kabul edemiyorum. Neye yarar? Bu sol şah damarımdaki o dinmeyen bitevi sesler başlayalı, 2 yıldan beri bütün ilaçları alıyorum. Yaşamın çok değer verdiğim kimi nimetlerinden yararlanmasam bile yine de yaşamak hem de çalışarak, üreterek, yaratarak yaşamak güzel. Yaşlılığımı kabul ediyorum ama ilaçların verdiği artı güçsüzlüğü, o yapay ve zorlama güçsüzlüğü bir türlü kabul edemiyorum. Neye yarar? Bu sol şah damarımdaki o dinmeyen bitevi sesler başlayalı, 2 yıldan beri bütün ilaçları alıyorum. Yaşamın çok değer verdiğim kimi nimetlerinden yararlanamasam bile yine de yaşamak hem de çalışarak, üreterek, yaratarak yaşamak güzel. Çoktan beri işte bu çelişkinin içindeyim. İlaçları bir süre olsun, 10-15 gün hiç değilse bırakmak, bırakmamak. Ama küçük devinilerde, yorgunluklarda yüreğimin ağrıları, çarpıntıları yüzünden ilaçları artık hiç bırakmamam gerektiğini anlıyorum. Rüyamda bir kadınla birlikteyim. Kimdi? Bilmiyorum. Yatacağız. Yatmayı çok istiyorum. Ama kadının cinsel güçsüzlüğümden ötürü düş kırıklığına uğrayacağını, benim de utanacağımı düşünüyorum. Kadına daha baştan ilaçların etkisiyle güçsüzleştiğimi, bunu bilmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Ama yine düşünüyorum ki güçsüzlüğüm salt ilaçlardan değil, yaşlıyım da. Öyleyse kadının anlayış göstermesi gerekir. Bu düşüncelerimin hiçbirini söyleyemiyorum. Kadınla yattık ve seviştik. Ama bu sevişme doğal ve genç bir sevişme değildi. Hem kendim için üzülüyorum, hem de her yaşın o yaşa göre sevişmesi olur diye düşünüyorum. Sonra ne oldu rüyamda bilmiyorum. Başka bir rüyaya geçtim. Yılmaz Güney bir kitap yazmış. Okumam için bana veriyor. Okuyorum. Okuduğum şeyin ne olduğunu bilemiyorum. Yılmaz Güney'in yazdığı kitabın bölüm başlarına bir şeyler yazıyorum. Eleştiri midir, açıklama mıdır, nedir bilmiyorum. Sonra bunu kendi kitabım olarak basılması için basım evine gönderiyorum. Daha sonra düşünüyorum ki bu kitap benim olamaz. Yazıların çoğu Yılmaz Güney'in. Ben kısa ekler yapmışım. Adımla kitabın yayımlanması ayıp olacak. Kitabı basım evinden hemen geri aldırtmalıyım. bir evdeyim, eski, ahşap bir ev. Sokak kapısını açıyorum. Sola yukarı yokuşlu bir kaldırım. Yılmaz Güney kırmızı bir arabanın direksiyonunda. Araba bozuluyor. Yılmaz arabada. Dışarıda çok açık giyimli bir güzel kız arabayı tamire çalışıyor. Çamurluğun altına uzanıyor. Bir yandan da Yılmaz Güney ile konuşuyor. Kız Yılmaz'a tutkun ama Yılmaz aldırışsız, alaylı konuşuyor. Yılmaz beni kapıda görürse kızla konuştuklarını işittiğimi anlar da utanır diye içeri çekilip kapıyı kapatıyorum. Yılmaz Güney nasıl olsa gelecekmiş. Başka bir rüyadayım. Nasıl geçtiğimi anımsamıyorum. Kitap basılacak kağıt yapraklarından bir top. Ölçüyorum, her tabakada artan kağıt bölümü var. Bu kağıtlar olmaz, başka ölçüde kağıt gerekir. Orası bir kız okulu ya da kızların çalıştığı bir yer oluyor. Kız öğrencilerden ya da çalışanlardan birine bu kağıtların kitap basımına uygun olmadığını anlatıyorum ama bir türlü anlayamıyor. Okullarda çok kötü öğretim olduğunu düşünüyorum. O zaman bir geometri kuralı uydurup söylüyorum. Aslında uydurduğum geometri kuralı doğru. Bir bütünün parçalarının toplamı o bütün eder. Bu geometrik kurala göre bu kağıt tabakasından çıkarılacak kağıt sayfaları yan yana getirilince bu kağıt tabakasının bütünü oluşmalı. Oysa görülüyor ki sayfalar yan yana getirilince geride sayfa boyundan dar bir kağıt bölümü artıyor. O zaman kız bilgiçlik taslıyor. Bir tabaka kağıdı öyle boyutta sayfalara bölermişiz ki geriye hiçbir parça artmaz ve bir bütünün parçalarının toplamı o bütün edermiş. İyi ama sayfaların boyunu kağıt tabakasına göre belirleyemeyiz ki. Sayfaların boyu baskı makinesine göre belirli ve bu yüzden tabakadan kağıt artıyor. Başka kız öğrenciler de var. Öğrencilerin bilgisizliklerine şaşıyorum. Evde oluyorum. Bizim evmiş. Meral de karımmış. Evin düzensizliğine canım sıkılıyor. Bu evi hiç olmazsa ben güzelleştirmeliyim diye düşünüyorum. Sonra dikdörtgen bir çadır içinde oluyorum. Orada uyuyacakmışım. Yastıklar var. Meral'i çağırıyorum bir şeyler istemek için. Dışarıda yağmur. Marburg, Dammühlü, 16-13 Mart 1990, saat 11.20. 8-9 Mart 1990 gecesi, Berchtesgaden'da gördüğüm rüyayı nedense bir kağıt parçasına eski harflerle yazmışım. Rüya defterimin yanımda olmadığını mı sandım, yoksa not diye mi yazdığımı bilmiyorum. Buraya o notu aktarıyorum. Helikopter gibi bir şey ama helikopter değil, küp biçiminde. Dört yüzünde Nesin Vakfı yazılı. İnsanların üstünden alçaktan uçuyor. Sokaktakiler yığılmış, merak ve şaşkınlıkla bakıyorlar. Ben yerdeyim. Nesin Vakfı'nın böyle bir aygıt ya da taşıtı olduğu için övünüyorum. Bu taşıta vakıf çocuklarım binip gezerler diye düşünüyorum. Taşıtın inmesini istemiyorum ama iniyor. Çağaloğlu'nda vilayetin altındaki dönemecin sol yanına iniyor. Çünkü ben her zamanki gibi aynı zamanda 2-3 işi birden yapmak ve yaptırmak istediğim için o helikoptere benzer taşıta Babali'ye bırakılacak kitapları da yüklemişim. Sonra sokakta bir kürsüdeyim. 3 kişi daha var kürsüde. Biri benim kardeşimmiş. O kardeşim olan saçma sapan konuşuyor. Deli olduğunu söyleyerek ona bağırıyorum. O da kendi adına yazılı olup bana kullanmam için verdiği telefon aparatını geri istiyor. Al telefonunu lanet olsun diye bağırıyorum. Sonra Nesin Vakfı'ndayım. Büyük bir odadayım. Çalışma odam gibi birileri var. Vakıftaki hizmetlilerden memnun değilim. Onlara ben olmayınca vakıfta düzenin bozulduğunu söylüyorum. Oradakilerden bir adamla odanın pencerelerine nasıl perdelerin daha uygun olacağı üzerine konuşuyoruz. Adam kapıyı açıp dışarıdaki bir kadını çağırıyor. Kadın da perde örnekleri üzerine düşüncesini söylüyor. 18 Mart 1990 Cumartesi günü saat 20'de Akün sinemasına gittik. Ankara Film Şenliği kapanış gecesi için. Günter Wallraff, Barbara Manç, Osman Okkan, Renan, Haluk Gerger. Ödül verme töreninden sonra bana da bir ödül verdiler. Filmi seyretmeye kalmadık çünkü yemek yememiştik. Mülkiyelilere gittik. Kapanmak üzere. Tavukçuya gittik. Daha sonra Doktor Çağlar'la eşi de geldi. Rakı içtik, eve döndük. Kendi evimi Günterlere bıraktığım için ben Gergerler'de kalıyorum. Eve geldiğimde iyiydim. İlaçlarımı da almıştım. Hemen de uyudum. Sabaha karşı yürek sancısıyla uyandım ve bir türlü uyuyamadım. Sancı bir yandan, şah damarımdaki ses bir yandan. Doktor Ünal böyle durumlarda kesinlikle hemen izordil almamı söylemişti. Ama gözüme glokom. Zararlı olduğu için bu ilacı almaktan korkuyorum. Almadım. Ağrı kendi kendine geçti. Yeniden uyudum. Parça parça rüyalar gördüm. Arada hep uyanarak. Bir kadınla yattım. Ama o rüyadan belleğimde bir şey kalmadı. Sonraki rüyamdan belleğimde şu sahne. Bir alçak duvarla ayrılmış set üstünde bir sürü yavru kuş. Keklik olduğunu söylüyorlar. Büyükleri de var ama çoğu yavru. Elimi uzatınca kaçmaya çalışıyorlar ama kaçamıyorlar. Yakalıyorum. İki kolumun arası keklik yavrularıyla dolu. Bunları Nesin Vakfı'na götürürüm. Orada yetiştiririz, üretiriz diye düşünüyorum. Hem küçük çocuklarım da sever bunları. Yürüyorum. İki kolumun arasındaki keklik yavruları köpek yavruları oluyor. Çoban köpeği yavruları. Kollarımın arasında kıpır kıpır. Yere düşürmemeye çalışıyorum. Öyle sevimliler ki. Yine uyandım, tuvalete gittim. Ağrı yok ama uyuyamıyorum. Sabah ezanları başladı. Epey zamandan beri İstanbul'da olduğu gibi burada da Ankara'da müezzinler yeni yöntem uyguluyorlar. Sabah ezanını aynı saatte okumuyorlar. Biri ezanı bitirince öbürü başlıyor. Böylece en çok 10 dakikalık ezan camiden camiye ulanarak 1 saat kadar sürüyor. Bunun iki amacı olsa gerek. Biri kendilerince daha uzun Müslümanlık propagandası yapmak. İkincisi olumsuz bir insancıl duygu. Değil mi biz erken uyandık, öyleyse herkes uyansın. Uyumuşum. Bir apartman dairesindeyiz, orası benimmiş. Sınıf arkadaşım Selahattin Zeren'le Mehmet Karahasanoğlu. Dördüncümüz bu ikisinin gerçek yaşamda hiç tanımadıkları biri. Kim olduğunu şimdi unuttum. Rüyaların güzellikleri saymakla bitmez. Birbirlerini görmemiş, tanımamış insanlar rüyamızda bir araya geliyor. Kollarının arasındaki keklik yavruları köpek yavruları olabiliyor. Ölmüşlerimiz rüyalarımızda yaşıyor. Yaşlılar rüyamızda çocuk olur. Bunlar bana çok güzel geliyor. Oyun kağıtları dağıtılıyor. Benim elimde 3 onlu var. Şaşırıyorum. Ben bu denli şanssızken nasıl olur da ilk elde bana 3 onlu gelir? Hiç olmamış bir şey. Şansım dönmüş olacak diye düşünüyorum. İkinci elde kağıt almıyorum. Hepsi oyuna girsinler diye çok arttırmayayım diye düşünüyorum. 1 lirayla açıyorum. İkisi çekiliyor. Karşımdaki 2 kart alıyor. Ben kart almıyorum. Sonra tiyatrodaki ara gibi. Bu pokerde de ara varmış. Ara verince bulunduğumuz yapıdan çıkıp karşıdaki apartmana geçtik. 3'ü orada masaya oturdu. Benim büyük abdestim geldi. Bu verilen ara süresinde abdest edip gelirim diye düşündüm. Abdest etmek için karşıdaki benim eve gitmeliymişim. Ama kapıdan değil de çatıdan kayılarak iniliyor sokağa. Oysa kapıdan girmiştik. Sokağa inmek için eğimli beton çatıya çıkıp bir de aşağı bakıyorum ki çok yüksekteyim. Çok şaşırıyorum. Çünkü biz 1. kata girmiştik. Şimdi nasıl oluyor da 3. katta oluyoruz? Aşağı kata inip yine beton zeminli eğimli çatıdan kayarak aşağı ineceğim. Tam kayarken uca gelince bir de bakıyorum ki aşağısı çok derin. Düşersem kesin parçalanacağım. Bacaklarım aşağı sallanıyor. 2 elimle sağ yanımdaki alçak duvar yükseltiye yapışıyorum. Ha düştüm ha düşeceğim. Kendi kendime kalkıp kurtulmanın olanağı yok. O duvara nice tutunsam da yavaş yavaş kayıyorum. Kurtulmak için çaba göstermeye kalksam daha kötü düşeceğim. Bir tek kurtuluşum var. Birilerinin beni tutarak çekmeleri. Bir kişi de çekemez. En az 2 kişi olmalı. İçeride oynayanlara seslenmeliyim. Selahattin diye bağırıyorum. Hem bağırıyorum hem de oyunu bırakırlar mı diye düşünüyorum. Ya aldırmadan yavaş yavaş gelirlerse? Ben eğimli beton üstünde kaymaktayım. Ya şaka yaptığımı sanıp da hiç gelmezlerse diye düşünüyorum. Ve kaya kaya uyandım. Yüreğim küt küt çarpıyor. İşte uykuda ölenler bana göre böyle korkulu rüya görürken ölüyorlar. Dün de öğle uykusunda bir rüya gördüm. Hiç olur şey değil. Bir Amerikalı gülmece yazarı var. Bilmiyorum yaşıyor mu? Adının nasıl yazıldığını bile bilmiyorum. Ambrose Bierce. Ünlüymüş ama ben ancak 2-3 öyküsünü okumuştum. Adı bile aklıma gelmezdi. Rüyamda Ambrose Bierce cezaevinde tutukluymuş. Birkaç kişi ziyaretine gidiyoruz. Kimler olduğunu bilmiyorum. 2 elimle göğsümün üstünde taşıdığım paketi Ambrose Bierce'e götürüyorum. Kapalı cambazhane ya da kapalı sirk gibi bir yerdeyiz. Yer çiğnenmiş toprak. Yanlarında seyirci yeri yarı daire. Seyirci yerleri localar gibi kat kat. Başımı kaldırıp en üst kat seyirci yerlerine bakıyorum. Orası vişne çürüğü renginde kadife kapılarmış ve yaldızlı süslemeleri ve lambaları var. Orada ellerinde tüfekler, askerler var. Namlular bize çevrik. Biz yasak bir davranışta bulunursak ateş edeceklermiş. O kapalı sirk gibi yerden bir kapıya doğru ilerliyoruz. Ya rüyanın gerisini anımsamıyorum ya da unutmuşum. Rüyalarımı yazmaya yetişemem. 13-14 Mart gecesi Felsburg'da gördüğüm rüyalar. Nasrettin Hoca albümü ve bir de kitap yayınlamışım. İki kadın var. Onlara kitapları vermek istiyorum. Sonra birileri konuşuyor. Biri diyor ki, sözde karısı Selçuk Ulvi Uraz'ı içkiye alıştırmış. Ne şaşılası rüyalar. Bu insan beyni nasıl çalışıyor? Aynı gece başka bir rüya. Melih Cevdet Anday, bir plajdayız, bir kürsü var. Ne konuşulduğunu unuttum. Bir takım mantıksal konuşmalar yapıyorum tartışmalar konusunda. Ya ben Melih Cevdet'e ya o bana denizle ilgili bir ödül verip alıyoruz. Mumhaladan ve başka yerlerden rüyalar. Rüyalarım ziyan olmasın. Bir evdeyiz. Bilmiyorum senin mi, benim mi, yoksa bir başkasının mı? Bir masada yemek yiyoruz ikimiz. Sonra başkaları da oldu masada tanımadığım ama tanıyormuş gibi davrandığım. Sanki aileden de onlar, öylesine yakın davranıyorlar. Ama bilemiyorum sana mı, bana mı yakın, yoksa ikimize de mi, yoksa hiçbirimize mi? Sofradan kalkıyorum, geniş bir koridordan geçip ufak bir salona giriyorum. Oradaki alçak yer masasının üstünde bir yanmaz cam kapta yemek var. Bir sebze yemeği ama ne olduğunu anlayamıyorum. Yer elması gibi, enginar gibi bir şey. Kaşıkla yemeği karıştırırken bir küçük oğlan çocuğu geliyor yanıma. Uykudan yeni kalktığı belli. Bilemiyorum senin oğlunun küçüklüğü mü, yoksa bir başkasının oğlu mu? Nasılsın diye soruyorum oğlana. İyi değil diyor. Niçin diye soruyorum. İnsan 7'de yatar 7'de kalkarsa iyi olamaz diyor. Çocuk ne demek istiyor diye düşünüyorum. Akşam 7'de yatıp sabah 7'de kalkmak. Yani 12 saat uyumak ne güzel. Ah ben de böyle uyuyabilsem. Yoksa benim hesabımda bir yanlışlık mı var? 7'de yatıp 7'de kalkmak yoksa yatar yatmaz kalkmak hiç uyumamak mı? Uyanıyorum. Uyanınca seninle olamayacağım diye canım sıkılıyor. Kaldığım yerden birlikteliğimizi sürdürmek için gözlerimi yumup uykumu bekliyorum. Bir kırlık yerdeyiz seninle. Dik bir kırlık. O kırlıkta bir açık hava aşevi var. Bir dolu dört köşe tahta masalarda yemek yiyorlar. Seninle masadayız. Bilemiyorum. Yemek yemiş miyiz? Yemiş olacağız ama yemek yediğimizi görmedim. Dört köşe ham tahtadan ve özensiz yapılmış bir masa. Bütün ayrıntılarını ayrımsıyorum masanın. Masanın üstünde ya kalın bir kağıt ya ak bir muşamba ya da öyle bir şeyden bir örtü var. Belki örtü de değil. Dökülen yağlı artıklar kuruyup kabuk bağlamış masanın üstünde ve kuru bezle siline siline cilalanmış. Lekeler öyle eskimiş ve örtüye ya da tahtaya öyle sinmiş ki insanın koluna dirseğine bulaşmıyor. Erimiş de kurumuş mum gibi duruyor. Açık kahverengimsi. Önce ikimizdik masada. Sonra birileri daha oluyor. Onlar kimlerdi? Senin mi yakınlarında benim mi? Yoksa ikimizin de tanıdıkları mıydı? Yoksa başkaları mı? Ama sen konuşuyorsun onlarla. Ben de. Sen yeni bir müzik takımı aldığını söylüyorsun, çok memnunmuşsun. Bana da salık veriyorsun. Ben de almalıymışım aynı marka müzik takımından. Hemen alacağımı söylüyorum. Burada bulamazsam Amerika'dan getirtirim diye düşünüyorum. Markasını yazmak için kağıt kalem çıkarıyorum. Söylüyorsun, iki sözcük. İlki Indian ya da India gibi bir şey. Hint malı mı yoksa Amerikan Kızılderililerinin mi? Hint malı müzik takımının senin övgünce iyi olmasına şaşarak kağıda Indian diye yazıyorum yoksa Indiana mıydı? Söylediğin ikinci sözcüğü hiç anlayamıyorum ama öylesine bilinen herkesin bildiği, bilmesi gereken bir sözcükmüş ki sözcüğü anlamamamın ayıp olacağını sanarak sana sormuyorum. Ya yanlış yazarsam diye yazmaktan çekiniyor, yazarmış gibi yapıyorum. Uyanıyorum yine, yeniden seninle olmak için gözlerimi kapıyorum. Bu kez uykumun gelmesini daha uzun süre bekliyorum. Yine o yerdeyiz. Kaldığımız yerde, o kır aşevinde. Öbür masalardakilerin konuşmalarının, gülüşmelerinin oluşturduğu uğultuyu duyuyorum. Tabağımda yassı bir et var, beyaz et. Yiyorum. Ama ne eti olduğunu anlayamıyorum. Balık da olabilir, tavuk da, avlanmış ördek eti de. İçki içiyor muyduk? Anımsamıyorum. Sanırım içmiyorduk. Nasıl olur da şarap içmeyiz, değil mi? Sen ve ötekiler masadan kalkıyorsunuz. Ben hesabı ödemek için kalıyorum. O sırada garson geliyor. Elindeki kirden kararmış bezle masanın üstündeki kırıntıları toplayıp yere atıyor. Üstümde kırçıl kumaştan yakasız ceketim var, 23 yıllık. Siyah para çantamı ceketimin sol cebinden çıkarıyorum. Bu sırada sağ dirseğim masaya dayalı olduğu için garson, "Masayı silmeyecek miyiz?" diye kabaca alay ederek beni uyarıyor. Dirseğimi masadan kaldırıyorum. Ayağa kalkıyorum. Sen ve yanındakiler gittikçe uzaklaşıyorsunuz. Senin her zamanki o güneşli ve güleş sesini duyuyorum. Ama gittikçe uzaklaşıyor sesin. Çantamdan para çıkarıyorum. Sayacağım. Ama ne ödeyeceğim belli değil. Garson hesap getirmedi. Bakınıyorum. Görünürlerde garson da yok. Garsonu çağırıp parayı ödemek için hesabı sormaya kalksam, daha da uzaklaşacaksın. Ya sana yetişemezsem? O kır aşevi, sanki oradaki hepimizin sık sık geldiği bir yermiş gibi geliyor bana. Oysa ilk kez geldiğim bir yer. Sanki orada seni de, beni de garsonlar, aşevi sahibi filan tanıyormuş gibi. Öyle geliyor bana. Nasıl olsa hesabı sonra da öderim diye düşünüyorum. Siyah para çantamı yine ceketimin sol cebime koyup, hızlı hızlı yürüyorum arkanızdan. Yürüyorum, yürüyorum. Ah, o kırlık yer öyle dikleşiyor, öyle dikleşiyor ki. Ve gittikçe dikleşiyor. Ben durunca arazinin dikleşmesi de duruyor. Yürümeye başladım mı dikleşiyor. Üstelik yol diye bir şey de yok. Ham, yol iz açılmamış bir kırlık. Bütün arazi yanık kahverengi. Şurada burada kuruyup bozarmış kısacık otlar. Sen ve öbürlerinin gittikçe uzaklaşmakta olduğunuzu sesinizin yeğenileşmesinden anlıyorum. Ama gülüşünü hala duyuyorum zaman zaman. Yere her basışımda kaya döküntüsü küçücük küçücük taşlar ayağımın altından kayıyor. Ben sana yetişmeye çalıştıkça arazi daha çok dikleşiyor. İyi ama sen ve yanındakiler ve öbürleri nasıl yürüyüp geçtiniz bu dimdik yerden? Demek ki ben artık iyice yorulmuş muyum, iyice yaşlanmış mıyım? Niçin geciktim, nerede kaldım diye arkanıza dönüp bakmıyorsunuz? Niçin beni beklemiyorsunuz? O gittikçe dikleşen yokuşu tırmanmaya çalışırken işte bunları düşünüyorum ve içimden iyi ki arkanıza dönüp bakmıyorsunuz. Bakarsanız benim o dikliği çıkamadığımı göreceksiniz diye geçiriyorum. Tırmanmaya, yürümeye çalıştığım o dik ve sarp arazinin sağı solu da engebeli, dimdik iniş. Ah, yetişemiyorum. Daha da kötüsü oluyor. Ayaklarımdaki ayakkabılar birden takunya oluveriyor. Takunyalarla o taşlı dimdik bayırı çıkmam daha da zorlaşıyor. Kaç derece var bu diklik? Başlangıçta 20-30 derece olmalıydı. Sonra gittikçe daha dikleşerek 40-45 dereceyi buldu. Daha dikleşiyor. Ayağımın altından kayıp yuvarlanan taşlarla birlikte ben de yuvarlanacağım. Uyanıyorum yine. Ter içinde kalmışım. Ne olursa olsun sana yetişmeliyim. Yeniden gözlerimi yumuyorum. Bir türlü uyuyamıyorum. O uyuyamadığım süre içinde seninle birlikte olduğum o evi, karıştırdığım cam kaptaki sebze yemeğini, o oğlan çocuğunu, sonra o kırdaki aşevinde oluşumuzu, bana salık verdiğin müzik takımının markasını yazdırışını düşüne düşüne onları bir daha yaşarken... İşte o dimdik bayırdayım yine, ayağımda takunyalar. Gittikçe uzaklaşan sesini ve kahkahalarını hala duyuyorum. Bu kez salt duymuyorum, o kahkahaları görüyorum da. Dudaklarının arasından uçan her kahkaha parçası bir balon oluyor. Renk renk balonlar, çok yüksek kahkahaların kıpkırmızı balonlar, yumuşacık gülüşlerin açık mavi balonlar, gülümseyişlerin sarı balonlar oluyor. İrili ufaklı her tonda yeşil, mavi, gri, beyaz, pembe balonlar. Rüzgar senden geriye doğru estiği için o irili ufaklı renk renk balonlar sağımda solumda üstümde uçuşup göğe yükseliyor, yükseliyor. Sonra gökte patlayınca her balondan kahkahaların, gülüşlerin, gülümseyişlerin yankılanıyor. Benden uzaklaştıkça balonlar da küçülüyor, sonra sabun köpüklerinden küreler oluyor. Tıpkı çocukluğumda beni götürdükleri eski hamamlarda sabunu köpürtüp, yumruğumun bir yanından üfleyince öbür yanından uçuşan köpüklerden küreler gibi. Bunlar saydam küreler ama her saydam kürenin yüzeyinde renkler yansıyıp yansıyıp gidiyor. Nice renk varsa hepsi saydam kürelerde yanar döner ışıltılarla parlıyor. Bayır daha dikleşince ben de birden dökülen taşlarla sağımdaki yamaçtan aşağı kayıyorum hızlı hızlı bir koyağa doğru. Bu koyaktan sonra kestirmeden size yetişebilirmişim. Siz yukarıdan gide durun, ben bu kestirme yoldan önünüze çıkıverecekmişim. Seninle buluşunca da kestirmeden gelip size böylece yetişmiş olduğumu söylemeyeyim diye düşünüyorum. Çünkü doğruyu söylersem o dik bayırı çıkamadığımı anlayacaksın. Solumdaki tepenin düzlüğünde üçer beşer yürüyenleri görüyorum. Bunlar az önce o kır aşevinden kalkan insanlar. Sen de aralarındasın. Seni göremiyorum ama yaklaşan sesini ve gülüşlerini duyuyorum. Ama artık kahkahaların renkli balonlar, saydam köpük küreleri olmuyor. Beni aramıyorsun çünkü arkandan geldiğimi sanıyorsun. Bir mucize oluyor. Ayaklarımdaki takunyalar o taşlı dikinişte kar üstünde kayak gibi kayıyor. Üstelik salt aşağıya doğru değil. Aşağı kayarken aldığım hızla yukarı doğru da kayıyorum. Kaya kaya o engebeli araziden bir inip bir çıkıyorum ve işte sonunda o tepedeki yolda yürüyenlerin arasında önlerde bir yerdeyim. Sen gerilerde kalmışsın. Seni yine göremiyorum ama güneşli sesinin ve güneşli gülüşlerinin yüzünden benden geride olduğunu anlıyorum. Az sonra yanıma geleceksin. Başımdan geçenleri, sana ulaşmak için neler çektiğimi anlatmayacağım. Sanki başından beri hep birlikte yürüyormuşuz gibi davranacağım. Birlikte söyleşip, birlikte gülüşeceğiz. Arkadan gelenler arasında seni görebilmek için bir tümseye çıkıp bakınıyor, aranıyorum. Uyanıyorum yine. Zamansız uyandığım için çok canım sıkılıyor. Gözlerimi kapıyorum. Uykumu bekliyorum ama boşuna. Bir türlü uyuyamıyorum. Uyuyamıyorum. Gece lambasının düğmesine basıyorum. Işıktan gözlerim kamaşıyor. Gözlerim ışığa alışınca saate bakıyorum. 03:19. Yatağa gireli ancak 2 saat olmuş. Çok sevinçli bir gecemin bitiminde yatağa girmiştim. O gecemin sevincini bir sevgiliyle, ki o sendin, paylaşmayı ne çok ama ne çok istemiştim. Böyle büyük sevinçleri sevgiliyle bölüşmek, iki cinsin tenlerini üleşmelerinden çok daha coşkuludur. Bütün sevinçlerimde, sevincimi üleşecek kimsem olmadığından hep böyle yapayalnızımdır. Belki de o usalmaz direncim, o şaşırtıcı, beni bile şaşırtan, dayanıklılığım bu yapayalnızlığımdan geliyor. Uzun süre bekledim uykumu. Uyumaktan umudumu kesince kalktım yataktan. İşte bu yazıyı yazdım. Perdeyi açtım. Dışarıda her yer karla örtülü. Sabahın o belli belirsiz maviliği karlara bürünmüş. Bir de kondukları ve kalktıkları ağaç dallarının karlarını silkeleyerek uçuşan birkaç karga. Pencereyi açtım. Soğuk, çıplaklığımı sardı. Az sonra hava iyice aydınlanır. Bu yazıyı bir zarfa koyar sana postalarım. Sen bu yazımı okuyunca sevilmiş olmanın hem de yıllardan beri mutluluğunu yaşarsın. Salt mutluluğunu değil, gururunu da. Gururun içine sığmaz olunca ne yapacağını bilemediğin bir şey yapmak istersin. Belki aşağı yukarı yürürsün odanın içinde. Kesinlikle bir cigara yakarsın. Belki o sırada orada olanlarla saçma sapan konuşursun hep gülerek. Ama ne yaparsan yap, için içine sığmaz olur. Sonra sana yazılmış bu yazıyı başkaları da okuyup da rüyandaki sevgilinin sen olduğunu anlamasınlar diye yırtacaksın hem de küçücük parçalara ayırarak kağıt sepetine ya da çöp kutusuna atacaksın. Benim nedenli cimri olduğumu sen de herkes gibi bilirsin elbet. Hem de dünyanın gelmiş geçmiş en cimrisi ama bana cimri denilmesinden nasıl sonsuz bir keyif aldığımı bilemezsin. Gerçekten de eşi benzeri olmayan bir cimriyim. Bay Harpagon bile benim yanımda çok cömert kalır. Nasıl bir cimri olduğumu ne sen ne başkaları biliyor. Bilip bilmemeleri de hiç umurumda değil. Ben biliyorum ya, yeter. Acılarımın, yoksulluklarımın, çirkinliklerimin, utançlarımın, yanılgılarımın, pişmanlıklarımın, mutsuzluklarımın, hastalıklarımın, dertlerimin, açlıklarımın, gözyaşlarımın, kara günlerimin, üzünçlerimin, yalnızlıklarımın, zavallılıklarımın cimrisiyim. Bunları salt kendime saklarım, başkalarına vermek, başkalarıyla bölüşmek istemem. Tatlarımı, beğenilerimi, varlıklarımı, varsıllıklarımı, güzelliklerimi, doğruluklarımı, inandıklarımı, keyiflerimi, mutluluklarımı, sağlıklarımı, gülüşlerimi de bende nice varsa hepsini kendilerinde olmayanlara vermek isterim. Başkalarına vermeyince onların benim olduğuna inanamam. Eşsiz ve benzersiz, dünyanın en cimrisi olarak rüyalarımın bile ziyan olmasını, salt bende kalmasını istemiyorum. Güzel rüyalarımdan birinin keyfini, anlattığım bu rüyamdan senin tadacağın hazzı, duyacağın mutluluk ve gururu başkalarıyla da üleşmek istediğim için işte bu yazımı sen parça parça edip sepete ya da çöplüğe atmadan önce yayımlıyorum. Hayır, sana göndermiyorum. Freud sağ olsaydı da her yanı küçücük heykelciklerle dolu olan Londra'daki evine gidip şezlonguna boylu boyunca uzanarak bu rüyamı anlatmış olsaydım nasıl yorumlayacağını, bana ne diyeceğini çok iyi biliyorum. Sevi, kavuşunca bozulan bir büyüdür. Bu yüzden sen, yaşamın boyunca hiç kavuşmadan hep sevmeye yazgılı, yargılı ve lanetlisin. Hep bir rüyayı yaşayacaksın, gerçek yaşam sanarak. Ödüllendirildiğim o çok sevinçli ve mutlu gecemin, sabahındaki o herhangi yapayalnızlığımın gücüyle seni kucaklıyor ve öpüyorum. Moskova, Hotel Raşa, 10-190, 6 Ocak 1990, 3. ayrımın sonu sayfa 62.